Ayrım 19, Medusa Darbesi, Robert Ludlum, sayfa 200. Lynn Van Zu, McAllister masasının öndeki koltuklardan birine oturmuş, defterine kaydettiklerini okuyordu. Saçlar sıkıca toplanmış, geniş kenarlı şapkayla gizlenmiş, yüz boyasız, topuksuz ayakkabılar. Müsteşara baktı, böylece aradığımız kadına benzemekle birlikte yine de farklı biri olup çıkmış. O kadın Kanada konsolosluğunda çalışanların listesine bakıp hiçbir adı tanıyamadığını mı söylemiş? Yani kuzenini bulamamış mı? Resepsiyondaki kıza annesinin uzak akrabasını aradığını söylemiş. Şaşkın ve beceriksiz biri izlenimini vermiş. Elinde de taklit olduğu açıkça anlaşılan bir Gucci çanta varmış. Resepsiyoncu onun iyi huylu ama çok aptal bir turist olduğu kanısına varmış. McAllister listede tanıdığı birinin adını görmüş değil mi diye sordu. Öyle ama neden tanıdığını görmeye kalkmamış? O koşullar altında hiç zaman kaybetmeden harekete geçmesi gerekmez miydi? Müsteşar konsolosluklara haber göndermiş olmamızdan korkmuştu diye açıkladı. Orada kendisini tanımalarını göze alamazdı tabii. Böyle bir şey onu durduramazdı Edward. Kadın başından geçenleri, öğrendiklerini anlatabilirdi. Hem de herkesi inandırabilirdi. Kadın bazı şeyler biliyor ama bildiklerinden kuşkusu var. Ayrıca kocasına bir şey olmasını da istemiyordur. Onları birlikte gördüm. Kocasına çok düşkün. Adamı korumak için elinden geleni yapıyordu. Ayrıca o kadın hükümetin kocasına kötülük ettiğini ileri sürerek 5 milyon dolardan fazla paranın da üstüne oturdu. Ona göre kocasıyla bu parayı hak etmişlerdi. Havilland sana her şeyi anlatabileceğimi söyledi. Kadın paraya sahip çıktı. Kimse de gık bile diyemedi. Washington'ı çok güçlü durumda bıraktı. Washington kadından çekiniyordu. Doğrusu bu kadına hayran olmaya başladım. İstediğin kadar hayran olabilirsin. Yalnız onu bulmaya bak. Elçi Kanada Başkonsolosluğu'yla yemeğe gitti. Ondan işbirliği yapmasını isteyecek. Ama ona operasyonu anlatmayacak. Zaten Londra'da konsolosa Havilland'ın her istediğini yapması için emir verecek. Elçi her istediğini yaptıran biri değil mi? Onun gibi biri daha bulunamaz. Telefon çalınca sözünü keserek alıcıya uzandı. Evet, kim? Tabii Bay Lewis. Ben McAllister. Bir süre dinledi. Size teşekkür borçluyuz. Konsolosluk bize büyük yardımda bulundu. Kapı birden açılarak Havilland içeriye girdi. McAllister, bir dakika Bay Lewis dedi. Elçi şimdi geldi. Kendisiyle konuşmak istersiniz sanırım. Ayağa kalkıp telefonu uzatırken fısıldadı. Bizim başkonsolumuz. Evet Jonathan, ne var? Gözlerini büyük pencereden gözüken bahçeye dikmiş duran uzun boylu ince adamın vücudu birden gerildi. Dikkatle dinliyordu. Sonra teşekkürler Jonathan dedi. Sen doğru olanı yapmışsın. Telefonu kapatıp McAllister'a sonra Lynn'e baktı. Bilgi yanlış yönden geldi. Kanada değil, Amerikan konsolosluğuna başvurmuş. McAllister atıldı. Ama onun sevdiği ağaç İsvenden ağacı. O Amerikan değil, Kanada konsolosluğunun simgesidir. Yani bu yüzden bilgiyi red mi edelim? Ne münasebet, ne olmuş? Bir kadın Nelson adlı bir ataşeyi konsolosluktan çıkınca durdurmuş. Kaybolan kocasını arıyormuş. Kocası Amerikalıymış. Nelson ona birlikte polise gitmelerini önermiş. Ama kadın polise de konsolosluğa da gitmeye yanaşmamış. Lynn neden göstermiş mi diye sordu. Önce yardım istiyor sonra yardımı reddediyor. Özel bir durum olduğunu söylemiş. Nelson onun sinirli şaşkın olduğunu söylemiş. Kadın adı Mary Webb demiş. Kocamı buraya gelip beni aramış olabilir. Acaba siz bir soruşturabilir misiniz? Nelson'u tekrar arayacağını söyleyerek uzaklaşmış. McAllister ısrar etti. Ama kadın Paris'te olanlardan söz ederken kendi ülkesinden bir görevliye ulaşacağını ima etti. Onun Kanada konsolosluğuna gitmesi gerekirdi. Havilland ona baktı. Neden ısrar ediyorsun? Bilmek istiyorum. Seni eleştirdiğimi sanma, sadece bilmek istiyorum. Bilemiyorum, bir şey var, bir tuhaflık. Hem binbaşı kadının Kanada konsolosluğuna gittiğini de öğrenmiş. Ya, elçi dönüp Lynn'e baktı. Resepsiyoncu kuşkularımızı doğruladı. Tarifi kadına uyuyor. Özellikle bu Kalemun tarafından eğitilmiş biri için tipini böyle değiştirmek güç değil. Orada çalışan uzak bir akrabasının soyadını unuttuğunu söylemiş. Resepsiyoncu ona konsolosluk rehberini vermiş. Müsteşar atıldı. Kadın listede tanıdığı bir ada rastladı ve onunla temasa geçti. Haviland kesinlikle yok dedi. Kocasının İsvenden ağacı yaprağı olan yere gitmediğini anlayınca Amerikan konsolosluğuna başvurdu. Lin Wenzhou araya girdi. Sayın elçi, başkonsolos haber alır almaz sizi aramış. Kendisi durumu bilmiyor değil mi?
Bilmiyor binbaşı.
Öyleyse sizi araması gerektiğini nereden bildi? Hong Kong'da kaybolan bir eşe sık sık rastlanır. Haviland'ın gözlerinde ilk kez bir kuşku belirdi.
Jonathan Lewis'i yıllardır tanırım. Hiç de aptal değildir. Kadının ataşeyi bu koşullar altında durdurması...
Şey, Lewis beni tanır ve belirli sonuçlara varmıştır. Birden müsteşara döndü.
Lewis'i ara Edward. Nelson'ın oradan ayrılmamasını, kendisiyle konuşacağımızı söyle. Onu sorguya çekmeni istiyorum. Aklına her geleni sorabilirsin. Ben paralel telefondan dinleyeceğim. Ortada bir şey var. Sorun Lewis'in beni araması değil. Ataşe neden Lewis'e gitti? Genel olarak böyle birinin dengesiz olduğu düşünülür. Lewis'e anlatılacak kadar önemli bir olay sayılmaz.
Tabii, yalnız bir şey soracağım. Kanadalıyla anlaştınız mı? Bizimle işbirliği yapacak mı?
Bu durumdan hoşlanmadı ama işbirliği yapmak zorunda. Başka seçeneği yok.
Anlayamadım.
Haviland sıkıntıyı da içini çekti. Ottawa'da Mary St. Jacques'la ilgisi olan herkesin adını alacak. Konsoloslukta da onu tanıyanlar varsa bize bildirecek. Çaresiz bunu yapacak. Epey aksileşti. 4 yıl önce kadının kursuna katılmış. Söylediğine göre konsolosluktakilerin 1/4'ü o kurslara devam etmişler. Kadının onları anımsayacağını sanmıyor. Ama konsolosluktakilerin onu unutmadıklarından emin. Başkonsolos kadının bir grup Amerikalı tarafından rahatsız edilen, zarar gören bir Kanadalı olduğunu söyledi. Bunu açıkça yüzüme söylemekten de çekinmedi. Bana iyice giydirdi.
Bir an durup güldü. Karım öleli beri kimse bana böyle davranmamıştı. Ona bütün bunları kadının iyiliği için yaptığımızı söyledin değil mi?
Kanadalı dostumuzun beni pek de zeki biri saymadığını kesinlikle anladım. Kim bilir o liste ne zaman elimize geçecek? İsteğimizi adi postayla Ottawa'ya duyurabilir. Cevabı da bir şileple göndermelerini isteyebilir. Sonra bu konsolosluğun posta odasında kaybolabilir. Şimdi biz şu heyecanlı ataşeyle ilgilenelim.
Lin, ben John Nelson'la tanıştım efendim dedi. Zeki bir gençtir ve iyi Çince bilir. Konsolosluktakiler onu severler.
Yine de onun bilemediğimiz bir yanı var binbaşı.
Nelson telefonu kapatarak alnındaki terleri sildi. Yine de durumu iyi idare etmiş olduğunu düşünüyordu.
Neden başkonsolosa gitme gereğini duydunuz?
Beni aramakla bu soruyu yanıtladınız sanırım Bay McAllister. Olağanüstü bir şey olduğunu sezdim. Kadın sinirliydi ve korkuyordu. Ama yine de tırlatmış sayılmazdı.
Özür dilerim, anlayamadım.
Yani aklı başındaydı. Hatta telaşına karşın kontrollü sayılırdı.
Anlıyorum.
Bilmem anlayabiliyor musunuz efendim? Başkonsolosun size ne söylediğini bilmiyorum. Ama Victoria'daki ev buraya yollanan deniz piyadeleri ve elçi Haviland'ın gelişini göz önüne alarak başkonsolosa sizi aramasının uygun olacağını söyledim.
Bunu siz mi önerdiniz?
Evet.
Neden?
Bu konularda tahminlerde bulunmanın bir yararı olmaz Bay McAllister. Bunlar beni ilgilendirmiyor.
Tabii haklısınız, yani öyle. Ama o kadını bulmak zorundayız Bay Nelson. Bize yardım edebilirseniz sizin için çok yararlı olacaktır.
Ne olursa olsun yardım etmek isterim efendim. Bir daha beni ararsa ona bir randevu verir ve sizi ararım. Yaptığımın doğru olduğunu biliyordum.
Bizi aramanızı bekleyeceğiz.
Nelson hedefin Catherine olduğunu anlamıştı ama konsolosluktan ona telefon edemezdi. Onu bulduğunda bazı şeyleri soracaktı ancak Catherine'e güveniyordu. Yine de o fotoğraflara karşın kendisi satılık değildi. Birden dişçiye gideceğini söyleyerek konsolosluktan ayrılabileceğine karar verdi. Kapıya doğru giderken Catherine Staples'ın tanıdığı en güçlü insanlardan biri olduğunu düşünüyordu. Ama o gece kadının gözlerinde umutsuzca bir korku görmüştü. O hiç tanımadığı bir Catherine'di.
Haviland sorularını ustalıkla atlattı dedi. Sen ne dersin binbaşı?
Evet, bu soruları beklermiş gibi konuştu. Bence sorular için hazırlanmıştı. Biri ona akıl vermiş olmalı.
McAllister koltuğuna yaslanarak mırıldandı. Onu aramalıydık.
Ağzımdan laf almak için elinden geleni yaptı.
Haviland dudak büktü. Aramamız yararlı oldu. Hiç olmazsa bu durumu öğrendik.
Kendinden emindi. Ben kontrolü kaybettim. Lynn başka türlü davranamazsın Edward dedi. Tepki gösterseydin ateşe kuşkulandığını düşünürdü. Yoksa onu tehdit etmen gerekirdi.
Haviland başını salladı. Oysa bu ara tehdit edilmediğine inanması gerekiyor. O biri için bilgi topluyor. Ondan bunu isteyenin adını öğrenmeliyiz.
Elçi sen haklıymışsın diye cevap verdi. Paris'te kadının sevdiği ağaçlar olan yol. Nelson Kanada konsolosluğunda biri adına hareket ediyor. Webb'in karısının başvurduğu kişiye yardım ediyor.
McAllister başını kaldırıp baktı.
Öyleyse Nelson ahmağın teki. Başkan yardımcısının da ilgilendiği çok gizli bir işe karıştığını kendi ağzıyla itiraf etti. Ya da biri böyle hareket etmesi için onu zorladı. Belki de ona şantaj yapıldı. Mary St. Jacques'la Victoria Tepesi'ndeki ev arasında bir bağlantı olup olmadığını anlaması için ona para vermiş de olabilirler.
Haviland bu akşam 8'e kadar bekleyeceğiz dedi. Gelişmelere bakacağız. Daha sonra o ataşeyi yakalayıp sorguya çekecek ve istediğimizi öğreneceğiz. Aslında her şeyi onu kuşkulandırmadan öğrenmeyi yeğlerdim. Eğer Nelson yalan söylemiyorsa, her şey anlattığı gibi olmuşsa o zaman bütün kuralları çiğneyeceğiz binbaşı. Bunu nasıl yapacağını ben söyleyemem. İster büyük rüşvet ver, ister şantaj yap. Yalnız konsolosluktaki herkesin telefonunun ve evinin dinlenmesini istiyorum. Bunu sağlamalısın. Biri kadının nerede olduğunu biliyor ve onu saklıyor.
Nelson Albert yolundaki telefon kulübesindeydi. Catherine, ben John.
Sabres hemen aradığına çok sevindim dedi. Bugün çok yoruldum ama ileride bir gün buluşup içki içelim. Bunca ay sonra sesini duyduğuma memnun oldum. Şimdi bana bir şey söyle, haklı mıymışım?
Seni görmem gerekiyor Catherine.
45 dakika sonra toplantım var.
Öyleyse 5'te. Van Chai'de maymun ağacı denilen bir yer vardır.
Orasını bilirim, orada olacağım.
Lynn çalan telefonu duyunca hemen alıcıya uzandı. Evet.
Adamımız Peak Tram'a kadar yürüdü ve oradan bir taksiye binerek Van Chai'ye gitti. Şimdi Maymun Ağacı adlı bir kahvede oturuyor. 2 kişilik masa istediğini duydum.
Orası epey uzakta ve çok da kalabalık bir yerdir. Seni telsizle arayacağım. Yeni numaralı arabadasın değil mi?
Evet efendim, 1 dakika. Bir kadın o masaya yaklaştı, adam ayağa kalkıyor.
Kadını tanıdın mı?
Hayır, burası çok loş.
Garsona para ver, servisi ağırlaştırsın. Bize birkaç dakika yeter. Ben bizim ambulansla geleceğim. Kahveye bir blok kala sirene dayanacağım.
Catherine, sana çok şey borçluyum. Sana elimden geldiğince yardım etmek istiyorum. Ama bana anlattıklarından fazlasını bilmeliyim.
Haviland'da Mary St. Jacques arasında bir bağlantı var değil mi?
Bunu kesin olarak söyleyemem çünkü Haviland'la konuşmadım ama yıllarca burada kalan ve korkunç akıllı olduğu söylenen biri beni aradı. Üstelik sesinden korktuğu da belliydi.
Bir karar vermem gerekiyor Catherine, bizim içkiler de nerede kaldı?
Ben öyle susamadım ama benim içkiye gereksinmem var. Her şeyimi sana borçluyum ve seni çok severim. O fotoğrafları aleyhimde kullanmaman da bütün bunlara ekleniyor.
Sana bütün resimleri verdim ve negatifi de yaktım.
Bu yüzden de sana gerçek bir borcum var aman tanrım.
Bırak bunları. Bana Haviland'la Mary St. Jacques arasında bir ilişki olup olmadığını söyle. Bu öyle zor bir şey değil.
Eğer bunu yaparsam daha sonra Haviland'a durumu anlatmam gerekecek.
Öyleyse bana 1 saat zaman ver.
Neden?
Gidip arkadaşımı uyaracağım. Anlamaya çalış John. Mary St. Jacques benim arkadaşım. Kendilerini beğenen o adamlar gizli bir operasyon yönetiyorlar. Mary'e de kocasına da aldırdıkları yok. Başka bir işte ikisini de kullandılar, sonra da öldürmeye kalktılar.
Sana bir şey söyleyeyim mi? Sizin CIA'dan da dış işlerinizin gizli şubesinden de tiksiniyorum. Orada çalışanlar sadece ahlaksız değiller. Hem aptal hem ahlaksızlar. Şimdi yine bir gizli operasyonda çok fazla acı çekmiş olan 2 kişiyi kullanıyorlar. Bunun nedenini bilmek ve ona göre hareket etmek istiyorum.
Oh tanrım.
Garson içkilerle geldi. Catherine Staples teşekkür etmek için başını kaldırınca kalabalık koridorda telefonun başında durmuş kendilerini gözetleyen adamı gördü.
Başını çevirerek söyle John dedi. Victoria Tepesi'ndeki evdekilerin bu işle ilgisi var mı?
Var.
Konuştuğun kimdi?
Dışişleri müsteşarlarından McAllister.
Aman tanrım.
Dışarıda koridorda bir şeyler oluyordu. Catherine elini gözlerine siper ederek dönüp baktı. İri yarı bir adam içeriye girmiş duvardaki telefona doğru gidiyordu. Hong Kong'da böyle dev gibi bir tek adam vardı. O da askeri haber alma özel şubesinden Lin Wenzu'ydu. Amerikalılar en seçme kimseleri görevlendirmişlerdi. Bu da Mary ve kocasının aleyhineydi tabii. Catherine yerinden kalktı. Teşekkür ederim, yine konuşacağız. Şimdi tuvalete gitmem gerekiyor. Hemen dönerek salondan çıktı. Kadınlar tuvaletinde birkaç saniye bekledi. Oradan çıkan iki kişinin peşine takılarak maymun ağacının mutfağına daldı. Kendisine şaşkın şaşkın bakan aşçı ve garsonları aldırmadan arka kapıdan çıktı. Hızlı adımlarla yolda ilerledi. Bir telefon görünce durdu. Alo?
Mary, hemen apartmandan çık. Arabam binadan çıkışta sağda, bir blok ötedeki garajda. Ming'in yeri adlı garaj, hemen oraya git. Seninle garajda buluşacağız, beni bekle.
Telaşla bir taksiye işaret etti. Lin Wenzu duvardaki telefonu açmış, kadının adı Catherine Staples diyordu. Konsolosluk bilgisayarına başvurun, adresini hemen istiyorum. Bir süre öyle bekledi. Cevabı alınca başka bir emir verdi.
O kadını görürseniz hemen etrafını sarın, onu yakalamanız gerekiyor. Biz hemen geliyoruz.
Mary paniğe kapılmamak için kendini zorluyordu. Bu durum hem saçma hem de çok ciddiydi. Çamaşırlarını Staples'ın banyosunda yıkamış, sonra küvete girip ılık suda dinlenmişti. Şimdi sırtında arkadaşının üstüne bol gelen bornozu vardı. Balkona astığı çamaşırları da ıslaktı. O ara üstünü başını temizlemek ona çok doğal gözükmüştü. Ayrıca yorgundu ve ucuz sandallar yüzünden ayakları su toplamıştı. Yürümek ona zor geliyordu. Ama o anda yürümek değil koşmak gerekiyordu.
Ne olmuştu? Catherine öyle aklına gelince emir yağdıran biri değildi. Demek ortada ciddi bir durum vardı.
Telaşla ıslak çamaşırlarını giydi, dolapları karıştırarak bir çift terlik buldu. Pek rahat değildi ama sandallardan daha yumuşaktı. Sonra banyoya geçerek saçlarını tepesine toplayıp tokaladı. Şapkayı da kafasına geçirerek dışarı çıktı. Asansörü beklemeye başladı.
Bir türlü gelmiyordu. Paneldeki ışıklı sayılar iki asansörün de 1 ile 5. kat arasında bir yerde kaldığını gösteriyordu. 9. kata çıkan yoktu.
Birden Zürih'te Jason Bourne'un söylediklerini anımsadı. Asansöre binmemeye çalış, onlar tuzaktır. Mary telaşla etrafına bakındı. Yangın merdiveni kapısını görerek koştu. Soluk soluğa 9 kat aşağıya lobiye indi. Catherine'in arabası bir blok ötedeki Ming'in garajındaydı. Yola çıkarak koşmaya başladı. Birden sol terlik ayağından fırladı. Durup gitmeye çalışırken bitki bahçesinin oradan bir araba hızla çıkarak geldi. Yarım daire çizip yaklaştı. Bir adam arabadan atlayarak ona doğru koştu.
19. ayrımın sonu. Sayfa 209.